Çınaraltı. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde, otomobillerinde veya herhangi bir yerde TGRT FM'i dinleyen sevgili dinleyiciler, hepinize merhaba. İstanbul stüdyolarımızdan yayınlanan Çınaraltı programına hoş geldiniz. Evet sevgili dinleyiciler, bir haftalık bir aradan sonra işte yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyiciler, yakın tarihimizin muamma hadiselerinden bir tanesi Şehzade Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin ölümü. Acaba intihar mı etti, öldürüldü mü? Tıpkı babası Sultan Abdülaziz gibi. Bu hadise pek çekinilerek üzerinde durulmuş, fazla imali fikirde bulunulmamış bir hadise. Ancak muamma, onun için dedim size, hakikat belki tam manasıyla ortaya çıkmadı ama elde inanılanın aksine farklı bir takım gerçeklerin bulunduğunu gösteren deliller var. Bugün sizlere onlardan bahsetmeye çalışacağız. Bu Çınaraltı programında bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. ...21 Haziran 1867 Cuma günü zamanın Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz, yanında Veliaht Şehzade Sultan Şehzade Murat Efendi ve yanında yine Şehzade Abdülhamid Efendilerle beraber ilk kez Avrupa'ya çıkmıştı. Zaten bir Osmanlı Padişahı'nın sefer maksadı dışında ilk Avrupa seyahati bu Sultan Abdülaziz'in seyahatidir. Yanında da iki tane şehzade. Ne maksatla gidiliyordu? Maksat Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un 1867 Milletler Arası Paris sergisini ziyaret maksadıydı. Ancak tabii bunun arkasında başka siyasi sebepler de vardı. Sultan Abdülaziz bir kamuoyu oluşturmak maksadıyla Avrupa'ya gidiyordu. Esas maksat buydu. İşte bu seyahatinde yanında oğlu Şehzade, büyük oğlu Şehzade Yusuf İzzettin Efendi de vardı. Yusuf İzzettin Efendi 1857 yılında doğduğuna göre bu seyahat sırasında 10 yaşındaydı. Malum Osmanlı Sarayı'nda bir adet vardı. Şehzadeler çocuk dünyaya getirmekten kaçınırlardı. Bu sebeple Sultan 3. Mehmet'ten Tanzimat sonrasında Sultan Abdülaziz'in tahta çıkmasına kadar süren 266 yıllık devrede pek şehzadelerin çocuk sahibi olduğuna rastlamıyoruz. Belki de böyle bir gelenek yoktu da tarihçiler yakıştırdılar, onu da bilemiyoruz. Çünkü haremde olanlar, bitenler öyle herkesin üzerinde rahatça fikir beyan edeceği şeyler değil. Malum harem padişahın evi demek. Hareme padişahtan başka kimse giremez. Haremle ilgili bir hadiseden bahsetmek için ya padişahın bir ifşaatta bulunmuş olması lazım veya harem mensuplarının, efendim kadın efendilerin, sultan hanımların, hasekilerin ifşaatta bulunmuş olmaları lazım. Halbuki eski Türk terbiyesine göre öyle evde, hele hele haremde olan bitenlerin anlatılması çok ayıptı. Hiç böyle bir şeye rastlamıyoruz. Yani haremden hatıralar adıyla sağda solda basılan kitaplar meşrutiyet sonrasına aittir. Meşrutiyetten sonra artık açılma politikası her yere sirayet etmiş. saraya da dışarıdan muallimler falan gelmiş gitmiş. Onlar görebildiklerini tabii, o da tam değil de, dışarıda anlatmışlar. Onun için ondan önceki devre ait haremle ilgili Osmanlı hanedanının hususi hayatıyla ilgili bilgiler öyle vesikadan uzak, şaiyalar, rivayetler halinde. Onun için doğruluğunu her zaman bir istifamla, şüpheyle karşılamak lazım. İşte bunlardan bir tanesi de Osmanlı Sarayı'nda şehzadelerin çocuk yapma yasağı adıyla bilinen durum. Evet. Bu devrede doğumu gizli tutulan ve saray dışında büyütülen şehzadeler var sevgili dinleyiciler. Daha önce Sultan 1. Abdülhamit'in kızı Dürrüşehvar Sultan'ın şehzadeliğinde dünyaya geldiğini ve İstanbul'da bir evde büyütüldüğünü, kendisine Ahretlik Hanım adı verildiğini biliyoruz. Babası padişah olduktan sonra sultanlığı tanınmış. İşte Yusuf İzzettin Efendi de Sultan Abdülaziz'in şehzadeliğinde dünyaya gelmiştir ve doğumu gizli tutulmuş, saray dışında büyütülmüştür. Böyle biliyoruz. Evet, Sultan Abdülaziz'in şehzadeliğinde tahta abisi Sultan Abdülmecit bulunuyordu. Sultan Abdülmecit zaten yaratılışı itibariyle son derece yumuşak, mülayim bir insandı. Ve kardeşi Sultan Abdülaziz, o zamanki Şehzade Abdülaziz'e ölünceye kadar hür bir hayat temin etmişti. Ve bu Şehzade Abdülaziz'in Dürnev adında bir cariyeden bir oğlunun dünyaya geldiğini duymuş, fakat duymamazlıktan, bilmemezlikten gelmişti. Bu çocuğa Yusuf İzzettin adı verildi. Osmanlı tarihinde pek rastlanmayan bir isim. Eyüp Sultan'da tanınmış bir ailenin yanına yerleştirildi bu çocuk. Sultan Abdülaziz 1861 yılında tahta çıkınca biat merasiminden sonra bütün şehzadeleri kabul etti ve kendilerine rahatça gezip dolaşma serbestliğini verdi. O zamana kadar saray mensupları öyle çok rahat bir şekilde sere serpe gezip dolaşamazlardı. Zaten saray hanımlarının gezmesi, bir mesireye gitmesi büyük bir merasimle olurdu. Öyle hele kaç göçün çok yaygın olduğu zamanlarda sarayın erkek mensupları, şehzadeler de fazla halkın arasına karışmazlar. Vakarlı, ciddi bir şekilde bir ömür geçirirlerdi. Ancak Sultan Abdülaziz de abisi gibi mülayim bir padişah olduğu için bütün şehzadelere, kendisi de tabii o yoldan geçti, gezip dolaşma serbestliği verdi. İşte bu arada yeni padişah Sultan Abdülaziz, şehzadeliğinde dünyaya gelmiş olan ve henüz 4 yaşlarında bulunan oğlu Yusuf İzzettin Efendi'yi de getirtti, diğer şehzadelere tanıştırdı ve alakadar olmalarını tavsiye ederek onların ellerini öptürdü. Bu tarihten 2 sene sonra 1863 yılının Nisan ayında Sultan Abdülaziz yanına Veliaht Murat Efendi'yi, Şehzade Abdülhamit Efendi'yi, Şehzade Mehmet Reşat Efendi'yi ve kendi oğlu Şehzade Yusuf İzzettin Efendileri alarak Mısır seyahatine çıktı.
Ortaya yerde bir mani. her zaman sen uzak kalmış kal. Her felakide bir hayalidir. Bana mesken olunca topraklar beni yad et güzelim başın için.
Evet, Padişah Sultan Abdülaziz yanında şehzadeleriyle Mısır seyahatine çıktı. Bu seyahatin bütün teferruatıyla safalarını biliyoruz. Tarih kitaplarında yazıyor. Ancak Yusuf İzzettin Efendi bu seyahatte çok küçük olduğu için, onunla ilgili henüz 6 yaşında olduğu için fazla onun orada ne yaptığına dair fazla bilgi elimizde yok. Onun için mevzumuz da Yusuf İzzettin Efendi olduğu için şimdi bu Mısır seyahatini bir yana bırakıyoruz. Ancak 1867 yılında 10 yaşındayken İngiltere ve Fransa seyahatine gitmişti Yusuf İzzettin Efendi babasıyla beraber. 11 Temmuz günü 1867 yılının İngiltere'ye ayak basmışlardı ve Londra'da zamanın İngiltere hükümdarı Kraliçe Victoria'nın resmi davetlileri arasında yer almıştı. Bu seyahat Yusuf İzzettin Efendi'nin üzerinde derin tesirler bıraktı ve İngiliz hayatını, İngiliz insanlarının yaşayışını, bakış açısını yakından tanıma imkanı buldu Yusuf İzzettin Efendi. Ve İngiltere'nin Yusuf İzzettin Efendi'nin gönlünde mutena bir yeri oldu. İngiltere hayranlığı olarak söylemek istemiyorum. İngiltere'yi çok iyi tanımak, onunla ilgili isabetli ve enteresan müşahedelerde, gözlemlerde bulunması itibariyle. Gel zaman git zaman Sultan Abdülaziz tahttan indirildi malum ve şüpheli bir şekilde öldü. Bu ölümü intihar olarak vasıflandırıldı. Ancak daha sonra Sultan Abdülhamit bir mahkeme dava açtırdı ve bu Sultan Abdülaziz'in öldürülmesi meselesi dava konusu oldu. Zamanın en meşhur hukukçuları, hakimleri bu mahkemede bulundular. Ahmet Cevdet Paşa da bunların içindeydi ve mahkeme neticesinde Sultan Abdülaziz'in intihar etmeyip öldürüldüğü ve bu cinayette rolü olan devlet adamlarına da muhtelif cezalar tertip edildi. Bu cezalardan idam ihtiva edenleri Sultan, zamanın padişahı Sultan Abdülhamit malum ömür boyu hapse çevirdi. İşte bunlardan bir tanesi de Mithat Paşa'ydı. Ondan beraber saraya mensup damatlar vardı. Damat Nuri Paşa vardı. Damat Mahmut Celaleddin Paşa vardı. Bunlar hep sürgüne gönderildi. Sultan Abdülaziz'den sonra malum Sultan Abdülaziz'in abisinin oğlu Sultan Abdülmecid'in oğlu Sultan Murat 5. Murat ismiyle padişah oldu. Fakat amcasının başına gelenler ve onun sinirlerini bozdu ve kısa bir süre sonra kendisi sinir buhranı geçirerek tahttan indirildi. Padişahlığı 93 gün sürdü sevgili dinleyiciler. Şair ne demiş? 93'te 93 gün padişahı mülk olup göçtü uzletgahına Sultan Murad'ı namurat. Yani 1293 senesinde 93 gün padişahlık yaptı ve sonunda Murat'sız padişah, talihsiz padişah Sultan Murat uzletgahına, istirahat yerine geçti. Çırağan Sarayı'nda ikamete mecbur edildi malum. Ondan sonra tahta küçük kardeşi Sultan Murat'ın Sultan Abdülhamit geçti. Sultan 2. Abdülhamit. O da malumunuz 33 sene saltanat sürdükten sonra 31 Mart vakası sebebiyle Selanik'ten gelen hareket ordusunun tesiriyle, rolüyle Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. 1909 senesinde. 1908'de meşrutiyet ilan edildi. 1909'da Sultan Abdülhamit tahttan indirildi. Sultan Abdülhamit tahttan indirilince yerine küçük kardeşi Reşat Efendi, Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Hanedanı'nın 35. hükümdarı olmak üzere tahta geçti. O zamanki Ayan Meclisi, yani Senato muadili, Ayan Meclisi vardı, heyeti Ayan. Bunun azalarından Sami Paşa, İstanbul'u Bizanslılardan nasıl Fatih Sultan Mehmet kurtarıp da aldıysa, bu sefer de şehri Türk ordusu düşmandan kurtardı. Düşman dediği de Sultan Abdülhamit. İşte bu bakımdan Reşat adının Sultan 5. Mehmet olarak ilanı yerinde olacaktır şeklinde bir teklifte bulundu. Böylece Şehzade Mehmet Reşat Efendi Sultan 5. Mehmet Reşat adıyla 67 yaşında Osmanlı tahtına oturdu. Reşat Efendi'nin, daha doğrusu Sultan Reşat'ın artık, Ziyaeddin, Necmettin ve Ömer Hilmi adında 3 tane şehzadesi vardı. Ancak bununla beraber töre, gelenek gereği kendisine veliaht olarak Osmanlı Hanedanı'nın en yaşlı mensubu Yusuf İzzettin Efendi oldu. Sultan Abdülaziz'in 52 yaşındaki oğlu Yusuf İzzettin Efendi oldu. Yusuf İzzettin Efendi Padişah Sultan Reşat'ın amcasının oğlu oluyordu. Osmanlı Hanedanı'nda 1. Ahmet'ten itibaren, Sultan 1. Ahmet'ten itibaren gelenek şuydu. Hanedanın en yaşlı erkek mensubu kimse padişah o olurdu. Herkes sırasını beklerdi. Ömrü vefa etmezse ondan sonraki veliaht olur ve tahta çıkardı. İşte Sultan Reşat başa geçince de hanedanın en yaşlısı Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi'ydi ve o veliaht şehzade ilan edildi. Evet, Yusuf İzzettin Efendi çocukluğunda Mısır'a ve Avrupa'ya iki seyahat yapmıştı. Ve bu seyahatler onun ufkunu açmış, gerçekten fikir yapısına, ruh yapısına tesir etmişti. Çok enteresan müşahedelerde bulunmuştu dedik. Ve Sultan Yusuf İzzettin Efendi daha sonra veliaht olduktan sonra da yurt dışı seyahati yapmak için gönlünde coşup taşan bir arzu hissediyordu. Ancak bunu bir türlü yerine getiremediğinden dolayı da üzülüyordu. Ve bunun için Allah'a bir fırsat zuhur etsin diye dua ediyordu. O zamanlar böyle şehzadelerin, hanedan üyelerinin istediği gibi zırt pırt yurt dışına gitmesi veya yurt içi seyahat yapması tabii mümkün değildi. İşte bu sırada İngiltere Kralı 7. Edward vefat etti. Ölüm haberi geldi. Bunun üzerine Padişah Sultan Mehmet Reşat kendisini temsil etmek üzere cenaze merasimine veliahtının gitmesini tensip etti. Artık Avrupa teşrifat kaideleri Osmanlı teşrifatına da tesir ediyordu. O zamana kadar adet olmadığı halde tabii artık milletler arası hukuk gereği ister istemez bir takım ittifaklar, komşuluk hukuku gereği bu hükümdarların cenaze merasimlerine, düğün merasimlerine, taç giyme merasimlerine katılmak icap ediyordu. Sultan Mehmet Reşat'ta yaşlılığı biraz da geleneklere çok bağlılığı sebebiyle yerine Avrupa'da da emsaline rastlanacağı şekilde veliahtı olan Yusuf İzzettin Efendi'nin gitmesini tersip etti. İşte Yusuf İzzettin Efendi 2. Avrupa seyahatini, daha doğrusu Londra seyahatini 1911 yılında, yani 54 yaşında olduğu bir sırada yaptı. İngiltere Kralı 7. Edward'ın cenaze merasiminde sultanı temsil etmek maksadıyla. O sırada Osmanlı Devleti'nin Londra sefareti, Sefaret-i Kübrası Büyükelçiliği'nin mali müşaviri Kalusto Gülbankyan Efendi'ydi, Ermeni. İşte Osmanlı Devleti'nin haline bakın. Osmanlı Devleti zamanında Ermeniler Teba-i Sadıka olarak bilinirdi. Sadık Teba. Osmanlı örf ve adetlerine en yakın ekalliyetler, azınlıklar Ermenilerdi. Ermeniler konuştukları zaman bir Türk'ten ayırt edilemezlerdi. Hala da öyledir. Ermenileri televizyonlarda, radyolarda dinlemişsinizdir. Konuştukları zaman Türk'ten ayırt edemezsiniz. Bulunduğu yerin şivesi vardır ama Ermeni şivesi yoktur. Şimdi bazı filmlerde Ermeni taklidi yaptırıyorlar. Yahudi gibi, Rum gibi değil. Yahudilerde ve Rumlarda, bilhassa Yahudilerde aksan olabilir fakat Ermenilerde hiç aksan yoktur. Öte yandan Ermeniler yeme, içme, kıyafet, örf, adet bakımından da tamamen Türklere benzerlerdi. Çoğu Ermenice bilmezdi. İsimleri ve kiliseleri farklıydı sevgili dinleyiciler. Tabii Osmanlı Devleti pek çok milleti bir arada barış içinde yaşatmaya muvaffak olduğu için, Pax Ottomana'yı, Osmanlı barışını temin etmeye muvaffak olduğu için, Osmanlı ülkesinde Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve diğer azınlıklara mensup insanlar da gerek sosyal hizmetlerde, ticaret gibi, ziraat gibi, sanat gibi, gerekse kamu hizmetlerinde çok mühim vazifeler icra etmişlerdir. Ve Osmanlı Devleti özellikle hariciye de bu Ermeni vatandaşlardan çok istifade etmiş, onlara vazifeler vermiştir. İşte bu Kalusto Gülbenkian Efendi de o zamanlar Osmanlı Devleti'nin Londra sefaretinde mali müşavirdi. Bu Gülbenkian Efendi, Şehzade Yusuf İzzettin Efendi Londra'ya gelince onun şerefine büyük bir kabul resmi tanzim etti. Ve 24 kişilik mükellef bir sofra hazırlattı. Bu Kalusto Gülbenkian'ın, yani Kalust Gülbenkian'ın Ermenice telaffuzuyla oğlu Nubar Gülbenkian'ın hatıraları var. Pantaraksiya diye. Bu hatıralarda bu hadise teferruat ile anlatılıyor. Bu Nubar Gülbenkian biraz da tabii çocuk olduğu için o zamanlar biraz mübalağaya kaçarak anlatmış. Mesela diyor ki, sofraya ilk önce gümüş bir tabağın içinde ince kesilmiş ekmeğin küçük parçalara bölünmüş dilimler üzerine havyar sürülmüş, o getirilmiş. Ve önce tabii şeref misafiri hanedan mensubu olduğu için Yusuf İzzettin Efendi'nin önüne konmuş. Yusuf İzzettin Efendi tabii bir iki tane alacak, ondan sonra diğerlerine dağıtılacak. Yusuf İzzettin Efendi de boğazına düşkün bir kimseydi. Havyarı da severdi. Havyar da o zaman fazla bulunan, fazla imal edilen bir şey değildi. Havyar yemek için Avrupa'ya gitmek lazımdı. İşte bu önüne konulan havyar sürülü küçük ekmekleri, küçük kanepeleri birer birer midesine indirmiş. Tabii bu hatıralardan anlıyoruz ki bu Gülbenkian Efendi'nin de ağzının suyu akmış. Onun misafirlerinin de ağzı suyu akmış ama havyardan mahrum kalmışlar. Bu bir hatıra Yusuf İzzettin Efendi'nin Londra seyahatiyle alakalı. Evet, yine bu Kalust Gülbenkian'ın Londra sefareti mali müşaviri Kalust Gülbenkian'ın oğlu Nubar Gülbenkian'ın müşahadesine göre Yusuf İzzettin Efendi padişahın kendisinden şüphe duyduğu ve bir türlü vazife yaptırtmayı pek arzu etmediği bir kimseydi diyor Nubar Gülbenkian. Böyle olmakla beraber çok egzantrik, son derece egzantrik bir mizacı olduğunu söylüyor Nubar Efendi. Mesela bu Nubar Gülbenkian'ın babası Kalust Gülbenkian'ın Dover Street üzerinde bir terzisi varmış. Mr. French. O zamanın İngiltere, Londra'nın en meşhur terzilerinden. Yusuf İzzettin Efendi'nin de boğazına düşkün olduğu gibi kıyafetine de çok düşkün olduğunu biliyoruz. Zaten elimizde bulunan fotoğraflarından kendisinin hem çok yakışıklı hem de kıyafetine son derece itina eden bir şehzade olduğunu anlıyoruz. Şehzade İngiltere'ye gitmişken, İngiltere'nin kumaşları meşhur, meşhur İngiliz kumaşlarından, seçme kumaşlarından bir düzine elbise ısmarlamış bu Mr. French'e. Fakat işte egzantrik mizaç ya, ben demiş hanedan ailesine mensup olduğu için bir gayrimüslimin üzerine el değdirmesinden hoşlanmamış. Terziliğini görelim bakalım ustalığını demiş. Ölçüyü uzaktan göz kararıyla al. Bunun üzerine terzi ölçüyü göz kararıyla almış ve Yusuf İzzettin Efendi'nin elbiselerini bu şekilde dikmiş. Tabii bu Nubar Gülbenkian'ın hatıralarında geçiyor. Ne derece doğru bilemiyoruz. Hadiseleri yanlış yorumlamış, tefsir etmiş de olabilir. Ancak Yusuf İzzettin Efendi'nin bu gibi bir şüphe duyması o zamanın şartlarına göre tabii de olabilir. Yine kıyafetine çok düşkün olan Yusuf İzzettin Efendi'nin bir başka hususiyeti de ayakkabıya aşırı düşkünlüğüydü sevgili dinleyiciler. Pek çok ayakkabısı vardı. Ayakkabıya çok ehemmiyet verirdi. Zaten İslam kültüründe de ayakkabının ehemmiyeti var. Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Elbiselerinizi az tutun ama ayakkabınız çok olsun. Bir mümin erkek ayakkabılı bulunduğu müddetçe binekli sayılır. Onun için ayakkabının çok olmasında bir mahsur görülmüyor İslam kültüründe. Yusuf İzzettin Efendi de ayakkabıya çok meraklı. Yahya Kemal de böyleymiş. Vefatında kaldığı park otelde, malum o evde kalmazdı, bekardı da, vefatına kadar park otelde kaldı. Park oteldeki odasında ben fotoğrafını görmüştüm. Düzinelerle ayakkabı, böyle hususi dolaplar içinde Yahya Kemal'e ait. İşte Yusuf İzzettin Efendi de ne de olsa şehzade bu ayakkabıya çok meraklı. Tabi bir müddet giydikten sonra da artık o ayakkabıyı bir daha giymeyeceği tabidir. Böyle olunca Londra'dan da bir düzine ayakkabı almış kendine satın. Bu ayakkabılardan bir müddet sonra kendisine hizmet eden uşağı tabii istifade ediyordu. Kerimlerin sofrasından hizmetkarlara da pay vardır demişler.
Bazdır Allah çapkınlardan olur. Hoş yaratmış Allah pek şirindir billah. İş ve bazdır Allah çapkınlardan olur. Adaların ıssız tenha yolları, boynunda kaldı o yar kolları. Menekşelerden biçilmişti şanları. Yallah, hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah. İşte bazdır Allah, çapkınlardan kolları. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah. İşle bazdır Allah, çapkınlardan kolla.
Evet sevgili dinleyiciler, Şehzade Yusuf İzzettin Efendi bu İngiltere seyahatinde gördüğü parklara hayran kalmıştı. İstanbul'a dönünce Çamlıca'daki konağının çevresinde Londra'dakilere benzeyen bir park yaptırdı. Türkiye'de ilk yapılan park olması bakımından bir değer taşıyan bu parkta bir de büfe açtırdı. Yahya Kemal'in hatıralarında belirtildiği gibi büfeyi halka bedava ikram için yaptı, para kazanmak için değil. Gelen giden orada otursun, hava alsın, bu büfeden de yiyip içsin. Düşünün cömertliği. Hatta bir gün meşhur şair, edip Recaizade Ekrem Bey, Mahmut Ekrem Bey parka uğramış, bir kahve içmiş. Kalkacağı sırada da garsonu çağırıp kahvenin parasını ödemek istemiş. Garson kahvenin parasız olduğunu, Veliaht Yusuf İzzettin Efendi Hazretlerinin bir ikramı bulunduğunu söyleyince Recaizade Mahmut Ekrem Bey fena halde sinirlenmiş. Kendisini hiç kimsenin parasız kahve içmeye mecbur edemeyeceğini yüksek sesle söyleyerek kalkıp gitmiş. ...24 Aralık 1908 tarihinde İstanbul'da Türk Derneği adlı müessese kurulmuştu sevgili dinleyiciler. Bu müessese, Türklerin mazideki ve hali hazırdaki muvaffakiyetlerini, millet yolunda hizmetlerini, efendim araştırmayı, bunları ışığa kavuşturmayı maksat ediniyordu. Türklerin tarihlerini, dillerini, edebiyatlarını, kültür ve medeniyetlerini ortaya koyacak olan bu derneğe yabancı müsteşrikler de katılmıştı sevgili dinleyiciler. Bu derneğin başkanlığını Veliaht Şehzade Yusuf İzzettin Efendi yapıyordu. 1911 yılında Türk Derneği aynı adlı bir aylık gazetede yayınlamaya başlamıştı. 7 sayısı çıktıktan sonra Türk Yurdu adlı bir başka dergi bunun yerini aldı ki günümüzde yakın zamanda bu Latin harfleriyle tekrar basılmıştır. İşte Yusuf İzzettin Efendi bu derece entelektüel, kültürle yakından alakalanan ve sosyal faaliyetlere emniyet veren bir kimseydi. Evet, bizim tarihçiler ve bizim eski siyasiler Yusuf İzzettin Efendi'yi ne kadar sevmeseler, ne kadar beğenmeseler, yabancılar, yabancı müşahitler, yabancı gözlemciler Yusuf İzzettin Efendi'nin çok kibar, iyi bir tahsil görmüş ve son derece vatansever bir kimse olduğu onların gözünden kaçmamış. Mesela Mary Patrick Mills, Under Five Sultans adlı bir eserinde bu Veliaht Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'den bahsediyor. Ve bu Yusuf İzzettin Efendi'nin kapasiteli bir kimse olduğunu ve siyasette, milletlerarası münasebetlerde de önemli bir rol oynayabileceğini söylüyor. İngiltere'nin müttefiki olduğunu, İngiltere ile ittifak yapılması gerektiğini düşündüğünü bildiriyor. Ve Birinci Cihan Harbi sebebiyle İngiliz ve Fransız büyükelçileri yurdumuzdan ayrılmadan önce kendilerini huzuruna kabul ederek Monsieur Poincaré ile Sir Edward Grey'e bu harpte Almanya'nın yanında yer alıp İngiltere ve Fransa ile ittifak edilmemesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtiyor. Ve itilaf devletleriyle, yani Fransa, İngiltere ve Rusya'nın içinde bulunduğu devletlerle ittifak yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade ediyor. Tabii Yusuf İzzettin Efendi bunları memleketin hayrı olduğu için, yoksa İngilizleri, Fransızları çok sevdiği için değil tabii ki. Memleketin hayrını bu yolda gördüğü için yapmıştı ve bunda da ne derece isabetli olduğunu zaman gösterdi. Yine bu Mrs. Wills, Yusuf İzzettin Efendi'nin son derece kibar, iyi terbiye ve tahsil görmüş, dinine ve vatanına son derece bağlı bir kimse olduğunu söylüyor. Enver Paşa'nın Alman taraftarı politikasına karşı koyduğunu belirtiyor. Yine yabancı yazarlardan Sir Valentin Chirol ve Lord Eversley, The Turkish Empire adlı eserlerinde, Osmanlı tarihini anlatan eserlerinde, Sultan 5. Mehmet'in tahta geçtiği günden beri İttihat ve Terakki fırkasının elinde bir oyuncak, bir kukla olması Veliaht Şehzade Yusuf İzzettin Efendi çok üzüyordu diyorlar. Yusuf İzzettin Efendi'nin iradesi güçlü ve Enver Paşa'nın koyu bir düşmanı olduğunu bu iki yazar The Turkish Empire adlı kitabında açıklamaktadırlar. Evet, yabancı yazarlar böyle diye dursun, gelelim bizimkilere. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı eserinde Sultan Abdülmecit zayıf ve sönük bir padişah. Yerine geçen Sultan Abdülaziz bir yarı deli. Ondan sonra gelen Sultan Murat bir tam deli. Daha sonraki Sultan Abdülhamit Yıldız Tepesi'nden Boğaz'da bir geminin batışı gibi devletin batışını seyreden bir kızıl müstebit. Arkasından tahta çıkan Sultan Reşat arabası içinde gördüğümüz vakit utandığımız bir sarsaktı diyor. Hanedandan yalnız Yusuf İzzettin Efendi'yi tanıdığını itiraf ediyor. Hani bir tek onu tanıyorsan öbürlerinin böyle olduğunu nereden biliyorsun? Neyse, onu da bir tarafa bırakalım. Ve diyor ki Fahri Rıfkı Atay kendisiyle Tanin gazetesi için bir mülakatta, o zaman röportaja mülakat deniyordu, mülakatta bulunmak üzere vagonuna götürdüklerini belirtiyor. Kanepede diyor sağ ayağını sol ayağının altına sokmuş, yarı bağdaş oturuyordu diyor. Ben de diyor bir genç yazıcının büyük merak ile bekliyordum. Ben o buna senet al dedim, almadı dedi diyor. Şimdi Fahri Rıfkı Atay anlatıyor. Bunak dediği diyor, sadrazam Kamil Paşa'ydı diyor. Balkan Harbi başladığı zaman büyük devletler harbin neticesinde statükonun bozulmasına izin vermeyeceklerini söylemişlerdi. İşte bunun manası, eğer biz yenersek Balkanlı Hristiyan devletlerinden toprak alamayacaktık. Onlar bizi yenerlerse toprağımız olduğu gibi kalacaktı. İşte Veliaht Yusuf İzzettin Efendi sadrazama bu söze inanma, o devletlerden senet al demiş. O da almadığı için Rumeli'yi kaybetmişiz. Doğrusu ise Kamil Paşa hürriyet ve itilafçı olduğu için Veliaht'ın Tanin gazetesinde iddiaçılara yaranmak isteyişiydi diyor. Ki bu görüş, Fahri Rıfkı Atay'ın bu görüşünün hakikatle alakası yok. Yabancı tarihçilerin bir kere müşahedeleriyle hiç bağdaşmıyor. Çünkü Yusuf İzzettin Efendi iddiaçılara yaranmak şöyle dursun, tamamen onlara karşı bir cephe almış bulunuyordu. Tam cephesinde tespit etmişti. Nitekim ölümü hakkındaki şüpheler de işte bu hadiseden doğmuştur. Yani Fahri Rıfkı Atay bu konuşmadan şehzadenin iddiaçılara yaltaklanmak, yaranmak istediğini çıkartması doğrusu çok enteresan. Biraz evvel hatıralarından bahsettiğim Mary Patrick Mills, Yusuf İzzettin Efendi İttihat ve Terakki'nin tutumuna karşıydı diyor. Enver Paşa'nın Alman yanlısı politikasını açıkça karşı koymuştu diyor. 1916'nın ilkbaharında Arnavutköy sırtlarındaki çiftliğinde birdenbire öldüğü duyuldu. Resmi raporlar kendisinin intihar ettiğini yazdılarsa da bütün dostları harbe karşı duymuş olduğu nefretin kurbanı olduğuna inanıyorlardı demektedir. Bu satırlarda intihardan ziyade bir iddiaçı komplosuna kurban gitmiş olabileceği ima edilmek istenmektedir. Kaldı ki babası Sultan Abdülaziz intihar ettiğine göre oğlunun da aynı yolu takip edebileceğine halk inandırılmıştır. Lord Eversley ve Sir Valentin Chiron yukarıda size bahsettiğim eserlerinde Yusuf İzzettin Efendi Enver Paşa'nın ve mensup olduğu fırkanın koyu bir düşmanıydı. 1 Şubat 1916 tarihinde tıpkı babasının 1876'da yapmış olduğu iddia edilen tarzda bir intihara kurban gittiği resmi Türk kayıtlarında ifade edildi. Halbuki kendisi İstanbul'dan ayrılmak ve muhtemelen İngiltere'ye iltica etmek, en azından oraya gitmek üzereydi diyor. Demek ki Yusuf İzzettin Efendi'nin hayatında bir takım farklı hadiseler cereyan etmiş, ortaya çıkmamış.
Şıkır şıkır şıkır dama gel bana gel.
boncukta karsın, çok canları yakarsın. Mavi boncukta karsın, çok canları yakarsın. Sevdiceğim yavrucağım, için için benden kaçarsın. Sevdiceğim yavrucağım, için için benden kaçarsın. Ah, ah.
Fıkır fıkır fıkırdama, gel bana gel.
Ah, ah.
Şıkır şıkır şıkırdama, gel bana gel.
Ah.
Evet, Yusuf İzzettin Efendi'nin vefatı hakkında yabancı müşahitler öldürüldüğü kanaatini taşıyorlar. Resmi beyanlar ise kendisini öldürdüğü, intihar ettiği istikametinde. Onun 1912 yılında vefatına kadar mahiyetinde bulunmuş, onunla beraber efendim Avrupa'ya gitmiş, onu çok yakından tanıyan ve nasıl olduğuna öldüğüne şahit olması muhtemel olan eski belediye müzesi müdürü İsmail Baykal vardı. Bu İsmail Baykal 1950 yılında hatıralarını neşretti. Bu hatıralarda Yusuf İzzettin Efendi'nin bir usturayla sol kolunun damarlarını keserek intihar etmiş olduğu yazıyor. Esasen Osmanlı tarihçileri de yakın zamanda bunu kabul ediyorlar. Resmi beyanda bu. Ve diyorlar ki bir kere Sultan Abdülaziz babası intihar etmişti. Oğlu da babasına özenip intihar etmiştir. Halbuki Sultan Abdülaziz'in intihar etmediği mahkeme kararıyla sabittir. Hukukçular mahkeme kararına bakarlar. Mahkeme kararı araştırılmış ve Sultan Abdülaziz'in intihar etmediği, öldürüldüğü ortaya çıkmış. Öte yandan yine deniyor ki Yusuf İzzettin Efendi'nin kendini öldürdüğü tezini güçlendirmek için son derece evhamlı bir kimseydi. Kendisinde efendim dil kanseri, diş kanseri olduğunu zannederdi ve bu yüzden veliahtlıktan düşürüleceğini zannederdi. Bu yanlış inancı diyorlar kendisinden silmeye imkan yoktu. Bu sebeple diyorlar yıllar geçtikçe endişesi artmış, bu da asabını bozmuş, hatta biraz şuuruna da tesir etmiş, neticede hayatına kendi eliyle son vermiştir diyor. Hatta İsmail Baykal onun intihar edeceğini sezmiştik, buna engel olmak için harem ağalarından Necip Ağa ile ellerinden geleni yaptıklarını ancak buna mani olamadıklarını anlatıyor. Şimdi resmi açıklama bu, tarihçilerin yazdıkları bu. Ortada Yusuf İzzettin Efendi'nin sol bileğinin damarları kesilerek ölümü. Öte yandan yabancı müşahitler ise Yusuf İzzettin Efendi'nin Enver Paşa tarafından öldürüldüğünü söylüyorlar. Ben bizzat hanedan mensuplarından birinden Fethi Sami Bey, Beyzade Fethi Sami Bey'den işittiklerimi burada size nakledeceğim. Beyzade Fethi Sami Bey, Sultan Vahidettin'in yeğenidir. Yani anne tarafından hanedan mensubudur. Bu Fethi Sami Bey, bu hadiseyi yakından bilen bir kimse olarak bana aynen şunu söylemişti. Yusuf İzzettin Efendi son derece kaliteli, karizmatik şimdiki tabirle bir kimseydi. Sultan Reşat'ın İhtiyarlığı, hastalığı ve iddiatçıların elinde oyuncak olması sebebiyle halk kendisinden çok şey umardı. Özellikle İttihat ve Terakki idaresi başta halkı inim inim inletiyor. Halk Yusuf İzzettin Efendi'yi bir kurtuluş olarak görüyordu. Şu başa geçse de biz de kurtulsak gibi. Öte yandan Yusuf İzzettin Efendi ilme ve kültüre meraklılığı, şık giyinişi, efendim neşeli, bilgili, tahsilli ve terbiyeli birisi oluşuyla, olgunluğuyla, yurt dışı görmüş, oraları iyi müşahede etmiş ve Avrupa devletlerinin hayatı, oradaki siyasi ve idari rejim hakkında bir kanaati olması hasebiyle İttihatçıların düşmanlığını çekmişti. Yusuf İzzettin Efendi İttihat ve Terakki hükümetine karşıydı. Aynı Sultan Şehzade Vahidettin Efendi gibi karşıydı ve eğer tahta çıksaydı muhakkak surette amcazadesi Sultan Reşat gibi olmazdı. İttihat ve Terakki'ye karşı çıkardı. Öte yandan 1. Dünya Savaşı'na girilmesine de şiddetle muhalefet etmiştir ve bunu açıkça da dile getirmiştir. Cesaretli birisi olduğu için öyle idare etmeyi alevere bilmediği için açıkça bu görüşlerini bildirmiştir. Bir gün bir birliğin teftişinde birliğin son derece perişan halde silahtan mahrum, teçhizattan mahrum olduğunu görmüş. Enver Paşa'nın bundan hiç haberi yokmuş gibi hava attığını görünce Enver Paşa işte bu askerlerle biz harbi şöyle kazanacağız böyle kazanacağız deyince Yusuf İzzettin Efendi Enver Paşa'ya bir tokat atmış herkesin önünde. Enver Paşa'ya bu çok ağır gelmiş. Yani İzzettin Efendi sen bu orduyla mı harbi kazanacağını zannediyorsun da milletin başına bela açıyorsun demeye getirmiş. Cesur da birisi olduğu için biraz da şehzadeliğine güvenerek Enver Paşa'ya bir tokat atmış. Halbuki Enver Paşa öyle kinini son derece takip ettiren bir kimseydi. İttihat ve Terakki için, Enver Paşa için adam öldürmek, adam ortadan kaldırmak son derece basit bir işti. Meşhur Babali baskınında bile sevgili dinleyiciler Enver Paşa eniştesi Nazım Paşa'yı bile öldürtmüştür. Yani o zamanlar İttihat ve Terakki'nin o despot dikta idaresinde insan öldürmek, insan kaybetmek son derece adi şeylerdi. Sıradan hadiselerdi. Onun için İttihat ve Terakki hükümetine muhalif olan ben bunları bizzat Fethi Sami Bey'den, Beyzade Fethi Sami Bey'den dinledim. Kendi müşahedeleriyle o zamanki hanedan arasındaki rivayetleri de birleştirerek bana Yusuf İzzettin Efendi'nin Enver Paşa tarafından öldürüldüğünü o daha teferruatıyla ve daha mukni delillerle anlatmıştı. Ben de şimdi bu bilgiler gizli kalmasın diye buradan sizlere naklediyorum. Birinci el kaynak olarak Yusuf İzzettin Efendi muhalifi olduğu İttihat ve Terakki hükümetinin ve Enver Paşa'nın kadrine uğramış ve onlar tarafından öldürülmüş. Kendisi bu ölümüne de intihar süsü verilmiştir. Nitekim babası Sultan Abdülaziz'de olduğu gibi. Bu da bir rivayet. Yine de kesin Allah bilir tabii de bu da rivayet. Fakat enteresandır ki informatik cehalet deniyor. Kamuoyu tamamen Yusuf İzzettin Efendi'nin kötü, kabiliyetsiz birisi olduğu ve akıllını kaçırarak intihar ettiği şeklinde bilgilendirilmiş. Bu resmi kaynaklara, tarihlere bile girmiş. Hatta bu İngiliz yazarlarının dediği gibi Yusuf İzzettin Efendi'nin Türkiye'den kaçıp İngiltere'ye sığınacağı yolundaki bilgi de önemli. O da kendi hayatını emniyet altında görmediğini ve İttihat ve Terakki'nin şerrinden daha demokrat bir hayatın sürdüğü Avrupa'ya kaçacağını gösteriyor. Bu da enteresan. Her neyse kısmet, takdir, Veliaht Şehzade hayatta olsaydı ve tahta çıksaydı muhtemelen çok vatanına, milletine çok fazla hizmet edebilecek bir vasıf, bir kabiliyet taşıyordu. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun. Şehzadenin ismi uzun yıllar bir vapurda yaşadı sevgili dinleyiciler. Bir İzzettin vapuru vardı vaktiyle. Şimdi ne oldu bilmiyoruz o vapur. Kullanılmıyor muhtemelen. O vapura Şehzadenin ismi verilmişti, İzzettin ismi verilmişti ve uzun müddet o İzzettin vapuru şehirler arası gider gelirdi, yolcu vapuruydu. Orada Şehzadenin ismi yaşadı. Bugün çok kimse Yusuf İzzettin Efendi'nin ne ismini bilir ne de başına gelenleri.
yalnız gezene söz atarız. Naz eyleyene biz çatarız.
Yüz bin kokulu gül satarız. Billahi cana can takarız. Yüz bin kokulu gül satarız. Billahi cana can katarız.
Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yine sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.